8. ayrım. Zorundaydık, evet, ama unutma, başımıza ne geldiyse bu zorunluluklardan geldi. Cemil konuyu değiştirip Mehmet'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne getirecekti ki içeri Kerem girdi. Yanakları hala al al yanıyordu. Gözlerinin altında derin mor halkalar oluşmuştu. Dik durmaya çalışıyordu ama yürürken sendelediği odadakilerin gözünden kaçmadı. Birkaç adım atarak yaklaştı. Sanki içeride Şerif'ten başka kimse yokmuş gibi yalnızca ona bakarak ''Yoldaş'' dedi. Neredeyse emir verircesine otoriter bir tavırla. ''Biraz gelir misin? Sana söyleyeceklerim var.'' ''Şu anda gelemem'' dedi Şerif soğuk bir sesle. Başıyla odadakileri göstererek ekledi. ''Önemli bir şey konuşuyoruz.'' Kerem'in alev alev yanan gözlerinde küçümseyen bir ifade belirdi. ''Benim söyleyeceklerim daha önemli.'' dedi eskisinden daha sert bir tavırla. ''Kusura bakma, gelemem.'' dedi Şerif. Kararlı görünüyordu ama Kerem'den de anlayış bekler gibi bir hali vardı. ''Yarın sabah konuşuruz.'' Kerem'in yüzündeki inatçı ifade kırılır gibi oldu ama gözlerindeki kararlılık hiç gitmemişti. Odadakiler onun ısrar edeceğini düşünüyorlardı ama üstlenemedi. ''Peki, yarın konuşuruz o zaman.'' diyerek kapıya yöneldi. Bir adım attıktan sonra düşecek gibi oldu. Şerif ayağa fırlayarak ''Seni odana götüreyim mi?'' dedi. Başını çevirdi. Sağ elini havaya kaldırarak ''İstemez.'' dedi. ''Ben giderim.'' Ne bir hoşça kalın ne iyi geceler. Hiçbir şey söylemeden çıktı odadan. Manyak diye mırıldandı Necat ardından. Artık dayanamıyorum bu herife. O kadar da değil dedi Şerif. Bu herif beni de korkutuyor dedi Cemil. Gözleri hala odanın kapısındaydı. Ya yapmayın çocuklar. Psikolojik sorunları olan zavallının biri o. Mehmet'in öldürüldüğünü duyduğumda aklıma Şerem geldiydi dedi Cemil kuşku dolu bir ifadeyle. Eğer hasta yatağında olmasa hani sivri faşistler diyordun diye sordu Necat. Arkadaşının tutarsızlığını göstermek gibi bir niyeti yoktu. Sadece neden görüş değiştirdiğini merak etmişti. Şaşkınlığa düşer gibi oldu Cemil ama çabuk toparlandı. Aklıma gelen ihtimallerden biri de oydu ama düşününce Kerem'in de bu işi yapabileceğine inandım. Ya hadi canım sen de Kerem niye öldürsün ki Mehmet'i? Cemil'in kahverengi gözleri koyulaştı. Şerif onun bir açıklama yapacağını sandı ama umduğu gibi olmadı. Arkadaşının gözlerindeki yoğunluk dağıldı. Ya ne bileyim diye söylendi. Sanki boş ver dermiş gibi. Ya herifin toplantıda yaptığı konuşmaya baksana. Ben senin gibi düşünmüyorum diyerek itiraz etti Şerif. Ne demek istediğini anlatamadı salak. Duraksadı. Yüzü düşünceli bir hal almıştı. Kapıya bakarak mırıldandı. Ya yoksa gitsem mi şunun yanına? Ya alıştırma dedi Necat. Her yan istediğinde niye gidesin? Beklemesini öğrensin. Bence de gitme diyerek arkadaşım destekledi Cemil. Kerem saçmalıyor. Bir de söylediklerini dinlersek iyice zıvanadan çıkar. Ya onu anlıyorum dedi Şerif düşünceli bir tavırla. Kötü biri değil aslında. Ya kötü olmayabilir ama hasta. Gripten söz etmiyorum. Herif kafadan kontak. Ya korkunç şeyler yaşamış. Bir oğlu varmış, 2 yaşında ölmüş, sonra da karısı terk etmiş. Hepimizin sorunları var, dedi Necat. Ama bunları parti meselesi haline getirmiyoruz. Beni asıl düşündüren bunları sana anlatması, diyerek suçlayan bakışlarını Şerif'e dikti Cemil. Kimliğini açığa çıkaracak bilgiler veriyor. Sen de niye dinledin ki onu yoldaş? Ya kendini kaptırmış konuşurken bunları anlatma diyemezdim ya. Ya ne diyeceksin onun düşünmesi lazımdı diyerek Şerif'i savunma gereği duydu Necat. Cemil arkadaşının söylediklerine katılmadı ama bir şey de söylemedi. Her çetrefil sorunla karşılaştığında yaptığı gibi yine bıyığının ucunu ağzına alıp çiğnemeye başladı. 11. Bölüm Saat tam 12'de her zaman olduğu gibi sitedeki binaların bütün kapıları kilitlenmişti. Önceleri bu işi gelişi güzel yapan savaş kahramanı Sergey Antoliyeviç bu gece görevlilerden aldığı talimata uygun olarak anahtarı çevirdikten sonra iyice kapanmış mı diye kapıları itekleyerek tek tek yoklamıştı. Sitedeki yaşam geceye teslim olmuş, öğrenciler çoktan ikinci uykularına varmışlardı. Ama sitede uyumayanlar da vardı. Cinayetin işlendiği köprünün üstünde, korunun içinde hummalı bir çalışma sürüp gidiyordu. Türklerin karşısındaki boş binaya güvenlikçiler yerleşmiş, binayı sıkı bir gözetim altına almışlardı. KGB'nin teknik bölümünden eline çabuk, sessiz iş gören 7 kişi el feneriyle ağaçların altını karış karış tarıyor, işe yarayacak her türlü ipucunu, her belirtiyi topluyor, kaydediyorlardı. Küçük korunun başladığı yerde Brezilyalıların kaldığı binanın 15 metre yakınında buldukları domuz jambonunu saymazsak, korudaki lacivert domakalem dışında önemli olabilecek bir kanıta rastlamamışlardı. Bu jambonu da öğrencilerden biri unutmuştu ya da erzak taşıyan görevlilerden biri düşürmüştü. Ama Viktor'un titizliğini bilen teknik ekiptekiler onu da kanıtlar listesine eklediler. Sitenin yönetim odasını kendilerine karargah olarak seçen Viktor ile Nikolay telsizle konuşuyor, arada bir çıkıp teknik ekibin bulgularıyla ilgileniyor, sık sık aralarında tartışıyorlardı. Teknik ekip işini bitirir bitirmez cesedi taşımak gerekiyordu. Öğrenciler ertesi sabah uyandıklarında burada cinayet işlendiğini gösteren tek bir işaretle bile karşılaşmamalıydılar. Üstelik cesede bir an önce otopsi yapılmalı, ölüm nedeni tam olarak anlaşılmalıydı. Türklerin gerçek kimliklerinin, yaşam öykülerinin öğrenilmesi, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için bir zorunluluktu. Amirleri Andrei Alegoviç bu sorunu çözümlemiş, okuldaki büro Türk komünistlerin kimliklerini onlara açıklayacaklarını söylemişti. Ama hepsinden önemlisi iyi Türkçe bilen, güvenilir bir çevirmen bulmaktı. Çevirmen olmadan soruşturma yapılması olanaksızdı. Andrei Alegoviç bu iş için Leonid'in biçilmiş kaptanı olduğunu söylemişti. Viktor aralarındaki tartışmayı aktarınca ertesi gün okulda Leonid'in de katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Bu toplantıda hem durum değerlendirilecek hem de Rus öğretmen ikna edilecekti. Sitede ışığı yananlardan biri de Leonid'ti. Masasında oturmuş, az önce yazdığı raporu gözden geçiriyordu. Gerçi kimse ondan böyle bir rapor istememişti ama o da cinayet saatinde sitedeydi. Kendini soruşturma dışında tutmayı düşünmüyordu. Hatta raporu biraz geniş tutmuş, öğleden sonra sitenin küçük tiyatro salonunda yapılan Mustafa Supi ve 14 yoldaşını anma toplantısından başlayarak olanları anlatmıştı. Ne öncesinde, ne tören sırasında, ne de sonrasında anormal olan hiçbir davranış ise dinlememişti. Bütün yoldaşlar tek vücut olmuş, bu anma toplantısının başarısı için çalışmışlardı. Tören salonunun girişinde Türkiye'nin en eski politik partisi olan TKP'nin kurulduğu yıl olan 1920'den bu yana savaşımını resimlerle anlatan bir sergi açılmıştı. Bayraklar, çiçeklerle süslenmiş serginin gezilmesiyle başlayan tören, Hikmet'in açış konuşmasıyla sürmüştü. Heyecandan titreyen bir sesle 15'lerin Karadeniz'de nasıl öldürüldüğünü anlatan Hikmet, partinin savaşımının hala sürdüğü gibi alışıldık sözlerle sonuçlandırmıştı konuşmasını. Ardından uzun yıllar yasaklandıktan sonra kutlanılmaya başlayan yığınsal 1 Mayıs gösterilerinin filmleri seyredilmişti. Leonid ellerinde bayrakları, pankartları, dillerinde türküleriyle coşkulu yığınların dalga dalga Taksim Meydanı dolduruşunu, soluğunu tutarak izlemiş, kendi ülkesinde çoktan sönmüş olan devrim ateşinin İstanbul'un göbeğinde yeniden alevlenişini görmek gözlerini yaşartmıştı. Film bitince Nikaragua grubunun sanat sorumlusu Sanchez, Neruda'nın bir şiirini okumuş, sonra da Cemil'in yönettiği bir pandomim oynanmıştı. Can'ın okuduğu Nazım Hikmet'in 15'ler için adlı şiirinden sonra da Türk, Arap, Rus, İspanyol, İsrail ve Portekiz dillerinde hep birlikte söylenen Enternasyonale toplantı sona ermişti. Öteki kolektiflerin neredeyse eksiksiz katıldığı tören, sitedeki ağır yaşamı bir günlüğüne de olsa canlandırmıştı. Tören boyunca konuşmaları, şiirleri aynı anda çevirmek zorunda kalan Leonid, zor anlar yaşasa da toplantı sonunda Türkiye'li yoldaşlarıyla gurur duymuş, bir çocuk heyecanıyla öteki kolektiflerin öğretmenlerine yarı şaka, yarı ciddi takılarak en devrimci grubun kendi öğrencileri olduğunu söylemişti. Bu başarılı törenin ardından bir araya gelen Türk yoldaşlar sevinç içinde coşmuşlardı. Kolektifin en nemrut suratlı kişisi olan Kerem bile hasta olmasına rağmen herkese gülücükler dağıtmaktan kendini alamamıştı. Böyle keyifli bir günün sonunda oturtulmuştu akşam yemeğine. Aradan geçen birkaç saat kimi yoldaşların coşkusunu azaltmışsa da Şerif, Cemil, Necat, Turgut ve Can hala törenin coşkusu içinde yarı sarhoş dolanıp durmuşlardı ortalıkta. Yemekten sonra Leonid, Turgut'la iki parti satranç oynamış, ilkini kazanıp ikincisini kaybetmişti. Onları Hikmet, Can ve Necat izlemişti. Bir ara müdahale ediyor diye Turgut, Necat'a çıkışmış, küçük çaplı bir atışma yaşanmıştı aralarında. Oyun bitince de herkes odalarına çekilmişti. Pencereden Mehmet'in cesedini görene kadar da kimseye rastlamamıştı Leonid. Mehmet'i öldüren Türklerden biri miydi? Gizli servisin soruşturmayı bu yönde derinleştireceğini anlamıştı Leonid. Ama o öğrencilerinden hiçbirini katil olarak düşünemiyordu. Haftanın 5 günü her sabah karşılaştığı, dersliklerde, konferans salonlarında, gezilerde birlikte olduğu, en basit konulardan en önemli sorunlara kadar tartışıp konuştuğu bu insanların arasından bir düşman, bir hain çıkabileceğine inanamıyordu. Oysa devletler düzeyinde süren politik savaşımın milyonlarca insanın ölümüne, yıkımına yol açan sonuçlarını görmüş, yaşamıştı. Mehmet'in öldürülmesi nedense bütün bunlardan farklı bir şeymiş gibi geliyordu ona. Belki kendisini de tehdit edebilecek bir cinayetle ilk kez yüz yüze geliyordu da ondan. Türk kolektifine bir ajanın sızmış olabileceği, kuramsal olarak asla reddedemeyeceği bir düşünceydi. Bu türden olasılıklar Leonid tarafından da dile getirilmiş, gizlilik kurallarına uymaları konusunda yoldaşları defalarca uyarmıştı. Ama cinayet, bütün kuramsal saptamalardan çok daha ürkütücü ve zor kabul edilebilir bir olguydu. Kur'an'la ilgilenen insanların yaşamdan belli bir uzaklıkta durduklarını bilirdi Leonid. Söyledikleri, yazdıkları, gerçeğe ne kadar yakın olsa da yaşananların o kendine özgü renginden, kokusundan, ağırlığından yoksun olurlardı. Ve daha bir gün önce kararlılıkla açıkladıkları kehanet gerçekleşince de büyük bir şaşkınlığa kapılmaktan kendilerini alamazlardı. Şimdi de öyle olmuştu işte. Defalarca tekrarlanan bir olasılık gerçekleşmiş, bu varsayımı dile getirenlerden biri olarak Leonid, bunun böyle olacağını biliyordum diyerek soğukkanlılıkla başka bir saptamaya geçeceğini duraksamış, duygusal bir çöküntüye düşmüştü. Ama şaşkınlığı ne denli büyük olursa olsun, ortada tuhaf bir olay, hepsinden önemlisi cesedi hala köprünün üstünde duran öldürülmüş bir yoldaş vardı. Bundan sonra neler olacağı ise belirsizdi. Leonid'in kafasını kurcalayan bir başka konu da soruşturma sırasında nasıl bir tavır takınacağıydı. Viktor'la tartışmalarına rağmen bu soruşturmanın dışında kalamayacağını, istese bile buna izin vermeyeceklerini biliyordu. Bunu isteyeceğinden de emin değildi zaten. Uzun yıllar süren diplomatlık mesleğinin kişiye kibar bir sahtekardan öte bir özellik katmayan o yapay havasından sonra politika denilen oyunun acımasızca oynandığı bir ülkeden gelen bu insanların erkek naifliğiyle biçimlenen yalın dünyası onu etkilemişti. Uluslararası Leninizm Enstitüsü'nde öğretmenlik önerildiğinde Leonid duraksamış, yaşlılığın iyice hissedilmeye başladığı emeklilik günlerinde yeni bir serüvene atılacak cesareti kendinde bulamamıştı. Ama okulun 2 yıl önce vefat eden eski dekanı Vladimir ile kızı Alexandra onu zorlamış, öğretmenliği kabul etmesini sağlamışlardı. İyi de yapmışlardı. Yeni mesleğiyle birlikte Leonid yaşama adeta yeniden sarılmıştı. Bu okulda Türkiye'den gelen öğrencilerin arasında onu etkileyen neydi? Bu soruyu defalarca kendine sormuş, her seferinde farklı yanıtlar bulmuştu. Bir keresinde komünistlerin iktidar için değil, muhalefet için yaratılmış olduklarına kadar götürmüştü işi. Yaşanan 70 yıllık deneyin iktidar içinde çuvalladıklarının en açık kanıtıydı. Ama faşizme karşı direnişte, demokratik haklar için savaşımda, savaş kışkırtıcılığına karşı durmada destanlar yaratmıştı komünistler. Yabancılaşmayı ortadan kaldırmışlar, aşkı aşk, şiiri şiir yapmışlardı. Ama iktidar oldukları andan itibaren bütün büyü bozulmuş, kapitalist ülkelerdekine benzer bir yabancılaşma, belki daha katmerlisi insanların başına bela olmuştu yeniden. Oysa muhalefette baskı altında kavgayı sürdüren Türkiye'den, Şili'den, Lübnan'dan, Nikaragua'dan gelen yoldaşlar, bütün ilkel davranışlarına, geri kültürlerine karşın daha diri, daha umut doluydular. Gerçi demokratik bir anlayış taşıdıkları, çok sesliliği benimsedikleri söylenemezdi. Zaten yer altında bunu gerçekleştirmeleri de çok zordu. Onlar bütün zorluklara karşın iyimserliklerini korumayı bilmişlerdi. Yalnızca bu duyguları taşıyan insanların varlığı bile yeryüzünde uğrunda dövüşmeye değer bir şeylerin olduğunu kanıtlamaya yeterdi. Bu değerlendirme akıllıca değildi kuşkusuz. Orta gelişmişlik düzeyindeki bir ülkeden gelen, inançlarına sarılarak yaşayan bu insanların başarıya ulaşması çok zor olan savaşımlarına bakarak iyimser olmanın hiçbir bilimsel ya da mantıksal açıklaması yoktu ama anlamı vardı. Ortak inanç, ortak düşünce, ortak eylemle yaratılan bu anlam, gerçekçi bir bakış açısının iç buran karamsarlığından çok daha fazla gerekliydi Leonid'e. Söz konusu olan anlam, basit bir kendini kandırmanın çok ötesindeydi. Eğer öyle olmasaydı, her 5 yılda bir SBKP kongrelerinde yüksek sesle dile getirilen, programa alınan kararlarla daha kolay kendinden geçebilirdi. Gerçek olmayana evet diyebilirdi Leonid ama içten olmayana asla. Doğrusunu söylemek gerekirse gün gelip böyle korkunç bir olayla karşılaşacağını, bir yoldaşın hem de kendi kapısının önünde öldürüleceğini hiç düşünmemişti. Olayların ona yüklediği sorumluluktan kaçamazdı artık. Kaçmayı da istemiyordu zaten. Ama daha çok yetkiye sahip olmalı, edilgen bir çevirmen olmak yerine Türk grubunu yakından tanıyan bir sınıf öğretmeni, onların bir yoldaşı olarak katılmalıydı soruşturmaya. Yıllardır omuz omuza çalıştığı gizli servis yöneticilerinden bunu isteyebilir, kabul etmeseler bile zoraki bir durum yaratarak istediği gibi davranabilirdi. Bu olanaklıydı. Bütün bilgiler onun üzerinden akacaktı. Bilmediklerini de onlar sorarken öğrenecekti. Bu karara varınca kendini daha iyi hissetti. Masada duran soda şişesini açtı, kafasına dikip içti. Alkole tutsak olduğu günlerden kalma bir tat hissetti ağzında. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Sanki bir şeylerden kaçıyormuş gibi aceleyle ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Cesedi ilk gördüğü yerden dışarı baktı. Aşağıdaki hareketliliği hemen fark etti. Binanın önüne bir ambulans gelmişti. Bir sedyeye konulan cesedi görevliler ambulansa taşıyorlardı. Mehmet'in saygılı gülümseyişini anımsadı Leonid. Ölmek için kötü bir zaman diye mırıldandı. Düşlerinin ülkesinde öldürülmek ise ayrı bir talihsizlik. Belki cesedini bile Türkiye'ye götüremeyeceklerdi. Moskova'da mezarını kimsenin ziyaret etmediği yalnız bir ölü. Nereye gömüleceği çok mu önemliydi? O bir enternasyonalistti. Bu ülkenin toprakları, doğduğu kentin toprakları kadar yakındır ona diye düşündü. Aşağıda görevliler cesedi ambulansa koyup kapıyı kapatmışlardı. Bir ara Viktor'u görevlilerle konuşurken gördü. Sonra adamlar ambulansa bindiler. Victor da içeri girdi herhalde. Ambulans binanın önünden uzaklaşıncaya kadar Leonid ayrılmadı pencerenin önünden. 12. Bölüm. O sabah Moskova'da uyananlar gözlerini bir mucizeye açtılar. Geceki ayazın etkisiyle donan ağaçlar, güneşin tembel ışıkları altında parıldayan kristal dev biblolara dönmüştü. Ama Türkiye'li komünistlerin bu güzelliğin ayırdığına varacak halleri yoktu. 29 Ocak 1986'yı Kurkino'da geçirdikleri en kötü günlerden biri olarak anımsayacaklardı. Bir önceki günün coşkusunun yerinde şimdi korku yüklü karamsar bir bekleyiş vardı. O sabah kimsenin canı ders yapmak istemiyordu ama bunu dile getirmek yine kolektifin en kalender kişisi Şerif'e kaldı. Arkadaşlarının önerisini iletmek üzere Hikmet'e yollandı. Hikmet erkenden kalkmış, banyoda tıraşını oluyordu. Şerif'in bugün ders yapmayalım önerisini o da olumlu karşıladı. Her sabah yaptığı gibi önce alt kattaki ütü masasına inip pantolonunu, gömleğini ütüledi. Sonra giyindi. Odaları dolaşarak raporları topladı. Arkadaşları yemekhanenin yolunu tutarken o dershaneye indi. Leonid'i kantinde otururken buldu. Yüzü solgun Rus öğretmenin. Sanki bir gecede birkaç yıl birden yaşlanmış gibiydi. Raporları uzatırken ders yapmama önerisini dile getirdi. Önerinin Şerif'e ait olduğunu da hemen ekledi. Leonid her zamanki gibi saygıyla dinledi ama sonra "Bu çok yanlış olur," dedi. Kaygı yüklü bir sesle. Öteki grupların, hatta size ders vermeye gelen hocaların durumu bilmemesi gerekiyor. Mutlaka ders yapmalıyız. Ama ilk iki ders benim. Sohbet ederiz. Görevini eksiksiz yerine getirmek isteyen bir yöneticinin ivecenliğiyle yemekhaneye yöneldi Hikmet. Sabah mahmurluğundan sıyrılmaya çalışan sitedeki öğrencilerin neşesi henüz yerine gelmemişti. Yemekhanedeki masaların çoğu boştu. Bu, öğrencilerin yarısından çoğunun henüz uyanmadığı ya da yeni kalktığı için bugün kahvaltı yapma şansını yitirdiği anlamına geliyordu. Yemek kuyruğunda isteksizce bekleyenlerin ardına eklendi Hizmet. Önünde iki kız, üç erkekten oluşan beş kişilik Brezilyalı bir grup vardı. Dün geceki partinin mahmurluğunu üzerinden atamamış olsalar gerek, tembel tembel esneyerek önlerindeki tezgahta sergilenen peynir tabaklarını, reçel kutularını, iri yumurtaları süzüyorlardı. Bir ara kıvırcık saçları, kaslı bedeni ve yüzünden eksik olmayan çapkın gülümseyişiyle Brezilya kolektifinin en gösterişli delikanlısı olan Pepe ile göz göze geldi Hikmet. "Dobre utra!" dedi Pepe. "Dobre utra!" diye karşılık verdi Hikmet ama şimdi bu Mehmet'i sorar diye kaygıya kapılmaktan da kendini alamadı. Yanılmamıştı. Pepe bir adım yaklaştı. Eliyle az ilerideki uzun masada yemek yiyen Türkleri göstererek "Tavariş Mehmet!" dedi. Soğuktan rengi atmış dudaklarına yapay bir gülümseme yerleştirmeye çalıştı Hikmet. Eliyle işaretler yaparak Mehmet'in ülkeye döndüğünü anlattı. Bu işte başarılı olduğunu Pepe'nin şaşkın bakışından anladı. "Niçin?" diye sordu Pepe. Bu defa yarım yamalak bildiği Rusça yerine daha yetkin olduğu İngilizceyi kullanmıştı. Soruyu anlamıştı Hikmet ama İngilizceyi meramını anlatacak kadar kıvıramadığından ellerini yana açıp boynunu bükerek Pepe'nin istediği anlama çekebileceği bir hareket yaptı. Pepe bir süre düşünceli gözlerle Hikmet'i süzdükten sonra durumu kabullendiğini belirten bir baş hareketiyle önüne döndü. Dalgın bir tavırla aldığı tepsiye ekmek, peynir, reçel, salam koyarak ilerledi. Hikmet de Pepe'yi izledi. Büyük çay bardaklarından birini öğrencilere kırıtarak bakan Irina'ya uzatarak "Çay pajalusta," dedi. Kız çayı koyarken Hikmet kaşar peyniri ve kırmızı biber turşusundan oluşan o çok sevdiği sandviçten iki tane aldı tepsisini. Yanına biraz da zeytin koydu. Yeterliydi. Irina'nın en az bu güneşli kış sabahı kadar güzel bir gülümsemeyle uzattığı çay bardağını da alıp tepsisini Pepe'nin peşinden tezgahın üstüne sürükledi. Kasaya ilerlerken Pepe yeniden Hikmet'e döndü. Mehmet bana Nazım Hikmet'in fotoğrafını verecekti. Dün sergilediğiniz fotoğraflardan birini sizden alabilir miyim? Diye sordu İngilizce olarak. Nazım fotoğraf laflarından Pepe'nin ne istediğini çıkardı Hikmet. Tabii tabii dedi. Sonra biraz düşünüp İngilizce sözcükleri buldu. Yes of course of course. Thanks diyerek minnettarlığını bildirdi Pepe. Sonra da önüne döndü. Bir daha da Hikmet'e laf atmadı. Kasa kuyruğunda beklerken yemek yiyen arkadaşlarına baktı Hikmet. Mehmet dışında herkes oradaydı. Kerem bile kalkıp gelmişti. Hiçbir şey konuşmadan kahvaltılarını bitirmeye çalışıyorlardı. Ama bu sessizlik sanki onları birbirlerine biraz daha yakınlaştırmış gibiydi. Ya da felaketler insanları birleştirir diye düşünen Hikmet'e öyle geldi. Bir elin omzuna dokunduğunu hissettiğinde kasaya ulaşmasına 3 kişi kalmıştı. Döndü. Asaf'ın mahkeme duvarını andıran suratıyla karşılaştı. Aa, sen miydin yoldaş? Günaydın, dedi Hikmet gülümseyerek. Günaydın, dedi Asaf elindeki kahve fincanını Hikmet'in tepsisine koyarken. Yemek almamışsın. Şu sıra yemek düşünecek halim yok, dedi Asaf. Yeni gelişmeler olduğunu size dinlemişti Hikmet ama Asaf bu sabah o kadar aksiydi ki cesaret edip soramıyordu. Kasaya bir kişi daha yaklaştılar. İstersen sen otur yoldaş, dedi Hikmet saygılı bir tavırla. Ben kahveni getiririm. Yine sert bakışlarla süzdü arkadaşını Asaf. Masaya seninle birlikte gitmeyi tercih ederim, dedi. Nasıl istersen, demek üzereydi ki Hikmet kasadaki şişman kadın bir ruble 15 kapik diyerek uyardı. Hikmet parayı ödeyerek yoldaşların yanına yürürken sordu. Bir şey mi oldu Asaf yoldaş? Çok gerginsin. Yoldaşı onu hiç önemsemiyormuş gibiydi. Oturunca söylerim diyerek geçiştirdi. Bakışları Türklerin masasına yaklaşan yemekhanedeki aşçılardan Alexey'deydi. Bu herif de nereden çıkmıştı şimdi? Yaşlı adam masaya yaklaştı. Tepsideki kızartılmış sosis tabağıyla bir bardak portakal suyunu Kerem'in önüne koydu. Kerem'in tedirgin olmuş gibi bir hali vardı. Alexey bir şeyler söyledi ama Kerem anlamamıştı, başını salladı. Asaf adımlarını hızlandırarak Alexey'e yaklaştı. Yardımcı olabilir miyim? Diye sordu. Asaf'ın Rusça konuştuğunu gören Alexey çekinir gibi oldu. Siz Türk müsünüz? Evet, dedi Asaf. Sonra başıyla sosislerle portakal suyunu göstererek sordu. Bunlar ne için? Alexey gözlerini Kerem'e dikerek bir oğlum var, dedi. Alyosha, onun yaşında. Şimdi Afganistan'da savaşıyor. Onu hasta görünce oğlum aklıma geldi. Bu yüzden getirdim yiyecekleri. Asaf'ın gergin yüzü yumuşadı. Duygulanmıştı. Adama teşekkür etti. Sonra Alexey'in söylediklerini yoldaşlarına çevirerek ekledi. İşte gerçek bir Sovyet vatandaşı. İçten, duygulu, cömert. Sosyalizm böyle insanlar yetiştiriyor işte. Masadakiler Asaf'ın söylevinden değil ama yaşlı adamın davranışından etkilenmişlerdi. Biz de ona bir hediye verelim diye tutturdu Beşir. Durmuş daha da ileri gitti. Öğle vakti parti bayrağıyla bir rozet getirelim, dedi. Ona teşekkür etmeyecek misin, dedi Can, burnunu çekip duran yoldaşına bakarak. Kerem zoraki ayağa kalktı, adamın elini sıktı. Spasiba. 8. ayrımın sonu.